Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesleniyoruz. Bizleri dünyanın neresinden dinliyorsanız sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook ve Twitter'da Hayatın Sesleri yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Efendim, programımızda bugün neler var hemen özetleyelim. Hareketli kemik planı bularak kemik boyunu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatabilen TÜBA ödüllü bilim insanı doçent doktor Gazi Huri ile yeni buluşu üzerine sohbet edeceğiz. Bir müzik aramız olacak, ardından trafikte yaya önceliğine ilişkin bilincin oluşturulması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek üzere Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Arif Çeltikoğlu stüdyomuzda olacak. Şimdi güzel bir parçayla sizi baş başa bırakıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TÜBA ödüllü bilim insanı doçent doktor Gazi Huri, kemik boyunu uzatan bir icada imza attı ve uluslararası patent alarak adını tıp literatürüne yazdırdı. Bu icatta kemik boyu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatılabiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gazi Huri stüdyo konuğumuz. Gazi Bey hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Böyle güzel, başarılı bir işe imza atmışsınız. Tebrik ediyoruz sizleri.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel ve nazik davetiniz için ve bu buluşu ve bu gelişmeleri paylaşma ortamı yarattığınız için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Sağ olunuz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bundan daha güzel bir iş olamaz. Siz tıp doktorlarını bu yönde çok takdir ediyoruz. Nice başarılara. Gazi Bey, harekette kemik plağı nedir? Kemik boyunu nasıl uzatıyor? Sohbetimizi dilerseniz bu soruyla başlayalım.
Şimdi önce kemik boyuyla ilgili konuşacak olursak, kemiğin boyunu etkileyecek olan birçok farklı etmenler olabilir. Bunların başında trafik kazaları, tümörler, kemik enfeksiyonları veya doğuştan kemik kısalıkları gibi kemiğin boyuyla oynamamız gerekecek birçok kemiği kısaltmasına neden olan faktörler olabilir. Hı-hı. Hareketli kemik plağı da şu anda yeni bir jenerasyon, yeni bir akım şeklinde bir tedavi sunmayı amaçlıyoruz kısalmış kemiklere. Bu hani biraz kemik uzatma aparatı diyelim biz buna. Boy uzatma çünkü farklı bir konsept. Hmm. Kemik uzatma farklı bir konsept. Şu an kemik uzatılması için birkaç farklı yıllardır kullanılan yöntemler de var. Hani bunları da muhakkak dile getirmekte fayda var. Ama bunların birçoğunu uygulama zorlukları, güçlükleri ve belki birazdan da bahsedebiliriz. Bazı içermiş olduğu risk faktörleri nedeniyle üzerinde halen çalışmalar devam ediyor. Bizim bu buluşumuz da bu diğer önceki problemleri aşacak, onlara çözüm yaratacak bir plak dizaynı.
Her buluş yapan özel bir isim veriyor. Bunun özel bir ismi var mı?
Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü bu buluşum benim için bilimsel anlam olduğu kadar ismini koyduğum sevgili kızım Alin.
Onun ismini verdiniz.
Evet.
Ha, maşallah kızım, çok güzel.
Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.
Çok güzel. Kaç yaşında kızınız?
8 yaşında.
Hı, maşallah.
Ali'nin İngilizcesi aslında bizim ortopedide de çok sık kullandığımız align'dan geliyor. Hmm. Düzgün demek.
Düzgün.
Evet. Bizim amacımız kemiği düzgün uzatmak.
Tam yakışmış.
Gerçekten.
Çok güzel olmuş.
Evet, sağ ol.
Peki bu plak fikri nasıl ortaya çıktı? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Bu proje yaklaşık benim 7-8 yıldır üzerinde çalıştığım bir proje. Bir günde ortaya çıkmadığını söyleyebilirim. Özellikle mecbur hizmetimi yaptığım dönemlerde Niğde Devlet Hastanesi'nde çok ciddi trafik kazalarıyla karşılaşıyorduk. Ve orada hani günün 12 saatin üzerinde travma vakalarını yapıyorduk. Bu noktada yaptığım cerrahilerde bir hastaya ne kadar az kesi yaparsanız, küçük kesi yaparsanız kırığı o kadar iyileşiyor. Felsefesinden yola çıktım. Ve kapalı kemiği kapalı redükte etmek dediğimiz uçları birbirine getirme noktasında normal standart plaklarda, uygulamalarda bazı zorluklar yaşadım. Yani cerrahi sonrası kemikleri özellikle kol kemiği gibi kemiklerde iki kemik kırık hatlarını ucuca getirmek problem çıkardığı için öyle bir çalışma başlatalım ki kemik birbirine yakın durmasa da yapacağımız ufak bir manipülasyonla o kemik uçlarını birbirine nasıl yaklaştırabiliriz? Hastayı bir daha ameliyat etmeden fikri ile başlayan sonrasında kemiği kısaltabiliyorsa aynı zamanda da neden uzatmasın düşüncesiyle gelişen bir proje önerisiyle başlayan bir sürecin sırayla dünya patentlerinin alınması, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da özellikle endüstride çok güçlü devletler dahil onların hepsinin ortopedi implant sektöründe hepsinin o ülkelerde patentlenmesi ve tabii ki de çok önemli Uzak Doğu patentinin alınmasıyla böyle bir ürünü ülkemize, yurdumuza, milletimize, memleketimize kazandırma çabası içerisine girdik.
Evet. Burada şunu vurgulamak gerek herhalde. Ayarlanabilir bu implant kemiğin içine müdahale etmeden tedavi ediyor değil mi?
Evet, kemiğin bir kemik aslında bir boru şeklinde uzun kemikler dediğimiz kemiğin içerisine müdahale etmeden kemiğin dış yüzüne yerleştirilerek yapılacak olan düzenli kemik kesilerinden günde 1 milimetre tedrici dediğimiz yani aşamalı bir şekilde uzatılması ve hani toplamda maksimum 4 santimetreye kadar kemikte bir distraksiyon dediğimiz açma mekanizmasıyla kemiği uzatma yöntemiyle gidiyor.
Evet.
Günde aşamalı olmasının en büyük nedeni Sadece kolumuzda veya bacağımızda tek bir kemik yok. Aynı zamanda damar, sinir ve yumuşak dokular var. Onların da belirli bir esnemeye ve uzamaya dayanıklılığı söz konusu olduğu için onlara da zarar vermemek için günde 1 milim yavaş yavaş uzatıyoruz ki adapte olabilsinler.
Evet, 1 milimetreden 4 santimetreye çıkmak gerçekten çok güzel. Peki bu başka ülkelerde uygulanıyor mu? Bu kemik uzatma işlemi?
Kemik uzatma işlemi tabii ki de uygulanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bununla ilgilenen kemik uzatma merkezleri var. Hatta bunu boy uzatma merkezi şeklinde işleyen merkezler ama bunların özellikle mali boyutu oldukça yüksek olduğu için maalesef ulaşma imkanı, ulaşılabilirlik, ulaşılsa bile yapılabilirliği çok fazla mümkün olmuyor maalesef maliyeti nedeniyle.
Bu yeni nesil implant hangi vakalarda kullanılabiliyor? Yaptığınız ameliyat hangi vakayı içeriyordu?
Bu defalarca kolundan ameliyat olup kaynamamış ve kemik uçları birbirinden ayrı duran ve üzerine yerleştirilen plak ve vidaların tamamen kol içinde dağılmış olduğu, fail olmuş olduğu bir vakaydı bu. Daha önce 3 defa ameliyat olmuş. Burada önce kırık uçlarını temizledikten sonra aradaki boşluğu hastanın kendi farklı bir bölgesinden aldığım kemikle doldurup yeni geliştirdiğim plakla da kırık uçlarını birbirine yaklaştırarak yaptığım bir işlem oldu. Hani bu da kırık iyileşmesinin en önemli etkisi olan kemik uçlarının birbirine teması prensibini de çok iyi çalıştığını ve işlediğini gördüm. Bunu da mutluluğu için.
İlk ameliyatınızda zorlu bir sürece girişmişsiniz. Çevrenizde dedi mi arkadaşlarınız ilk ameliyatınızda neden böyle zorlu bir ameliyat seçtin diye?
Gerçekten aynı cümleyi kurdular. Hocam bu ilk ameliyatınız neden bu kadar zor bir vakayla başlamayı tercih ettiniz? Hani dedim ki en zor vakada çalışıyorsa diğerlerinde neden çalışmasın dedim.
Çok güzel. Bu hareketli kemik plağının bir deney aşaması var. Bu deney aşaması nasıl yürütüldü, ne kadar sürdü?
Deney aşaması yaklaşık 2 yıl kadar bir süreç aldı. Çukurova Üniversitesi ile yürüttüğüm bir proje oldu. Deney aşamasında koyunlar üzerinde koyunların kaval kemiklerini yaklaşık 2-2,5 santim kadar uzatma çalışmasıydı ki 8 koyunun toplam arka 2 ayaklarının kaval kemiklerini o kadar uzattık. Bunu da göstermiş olduk. Sadece röntgen olarak değil aynı zamanda histolojik ve kişiye ve dokuya zarar vermediğini de laboratuvar analizleriyle de tespit edip hatta bu çalışma sonunda da CE belgesi dediğimiz Avrupa standart belgemizi de bu çalışmanın nihayetinde de almış olduk. Türk Standartları Enstitüsü'ne yaptığımız çalışmaydı.
Peki bu deneylerde koyunların seçilmesinin özel bir nedeni var mı?
Bizim için koyun biyolojisi ve koyun kemik yapısı insan vücuduna, insan kemiklerine %99'un üzerinde daha kolay bir, daha yakın bir benzerlik gösterdiği için özellikle tercih ettik. Rutin çalışmalarımızda da eğer hani büyük ve küçük hayvanları kullanacaksak büyük grupta koyunları tercih ediyoruz.
Evet. Bunu boy uzatmada kullanabilir miyiz?
Aslında bu sorular bizzat benim hem e-mailim üzerinden hem direkt bana ulaşarak veya bir şekilde çok sık karşılaşıyorum. Hocam benim boyum 2 santim kısa, 3 santim kısa uzatmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz diye. Şu an için çok şükür insan uygulamaları başladı. İnsan uygulamaları şu anda hastalıklı kemikler üzerinde yapıyoruz. Hastalığı tedavi ediyoruz. Boy kısalığı genel anlamda kozmetik amaçlı olduğu için bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Estetik amaçlı boy uzamaları yani gerek etik olarak gerek teknik olarak bazı riskler içerdiği için bunu belki ikinci jenerasyon planımızda, ikinci jenerasyon çalışmalarımızda ümit ediyorum ki estetik amaçlı hastaya minimum risk alarak çalışmalara başlatabiliriz. Ama hani sorunuzun net bir cevabı teknik olarak plak boy uzatmasına müsaade ediyor. Ama etik olarak ve risk olarak henüz daha biraz erken.
Anladım. Uygun değil.
Evet.
Ama ilerleyen zamanlarda devlet kontrolünde böyle merkezler açılabilir. Kesinlikle. Böyle tedavi yöntemlerine başvurulabilir.
Kesinlikle büyük bir rağbet var.
Evet.
Büyük bir rağbet var. Özellikle Türkiye devletlerden çok yoğun hasta popülasyonum oluyor. Yine Almanya'dan, İsviçre'den gelen hastalarım. Hatta Rusya bu olay üzerinde çalışmalar da halen devam eden bir ülke. Buradan sadece bu ülkemizin bir isteği değil, eğer buna bir cevap bulursak bütün dünya insanlığına hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Biraz da böyle eğitim yolculuğundan bahsedelim diyorum. Nerede okudunuz? Bu eğitim yolculuğuna nasıl başladınız?
Ortopedi ihtisasımı Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra spor cerrahisi, üst ekstremite dediğimiz omuz dirsek cerrahisi üzerinde üst yeni bir ihtisas yapmak istedim. Ve bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en iyi 3 merkezinden biri olan Johns Hopkins Üniversitesi'nde üst ihtisasımı tamamladım. Eş zamanlı orada bu çalışmalarımıza başladık aslında bakacak olursak. Hani Türkiye'de ihtisasımın sonunda başlayan, orada geliştirdiğim, sonra tekrardan ülkemize kazandırdığımız bir projeyle dönmüş oldum ülkeme. Daha sonra Avrupa Genç Ortopedi Federasyonu Başkanlığını yürüttüm. Şu an Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Şu an yine Türkiye merkezli büyük bir Avrupa Birliği projesi ve Avrupa Birliği fonuyla birlikte Türkiye'de Avrupa Ortopedi Okulu'nu Avrupa ortaklarla birlikte kurduk. Onun koordinasyonunu yapıyorum. Yani hani bana sordukları zaman ofisim Türkiye, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ndeyim ama dünyada çalışıyorum.
Evet. Bu yöntem şu anda Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor değil mi?
Evet, yani ben
başka
orada yapıyorum.
Başka hastanelerde ne zaman yapılabilir? Evet. O aşamaya nasıl geçilebilir?
Şöyle, şimdi yavaş yavaş bunu yaygınlaştırmanın önemli bir komponenti eğitimdir. Öncelikli olarak biz bu planı nasıl kullanacağını, doğru kullanılma prensiplerini meslektaşlarıma anlatabileceğim toplantılar organize edeceğiz. Bunları işte bazı kemik modelleri üzerinde herkesin uygulayıp doğru uyguladıklarına emin olduktan sonra yaygınlaştıracağız.
Anladım, çok güzel. Bir de şuna temas etmek istiyorum. Tıp fakültesinde öğrenim gören birçok vatandaşımız var. Yurt dışında da öyle. Gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Kendilerini tıp alanında nasıl geliştirebilirler? Böyle buluşlara nasıl imza atabilirler? Bu ilhamı siz nereden aldınız?
Burada bence buradaki önemli bir komponent, birincisi eksiği görebilmek, ikincisi meslek aşkı, üçüncüsü de azim.
İşin yani, özeti bu.
Evet, yani hani çünkü her zaman başarı eğriniz veya fiziksel durumunuz devamlı yükselen bir trendde olmuyor. İnsanın bu psikolojik durumundan tutun fiziksel anlamdaki enerjiniz de fluktüasyon, dalgalanma gösteriyor. O yüzden hani o dalgalanmanın düşük olan kısımlarında bundan sonraki aydınlığı düşünsünler ve kendilerini motive etsinler. Kendilerine rol model edinsinler. Doğru rol modelleriyle birlikte hani bir insanı taklit etmek değil, gelecekte ona faydası olabilecek meziyetlerini almaktır rol modellik. Çünkü taklit hiçbir zaman bir insanı belli bir noktaya kadar götürür. Ancak taklit ettiği insanın gittiği yere kadar gidersiniz.
Evet.
Ama rol model alırsanız onun üstüne siz de koyabilirsiniz.
Doğru.
O yüzden hani tıp fakültesinde şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde birçok öğrenciye de bu konuda mentörlük yapıyorum. Hani bu sadece tıp bilimi için değil, tüm bilimin dünyada global bir tutumda olduğunu ve kesinlikle deve kuşu misali başını kuma gömüp sadece ben işimi yaparımdan ziyade bunu dünyaya nasıl açabilirimi düşünmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum nacizane.
Evet. Herhalde bir insanın işinde başarılı olması için o işini çok sevmesi lazım. Ve doktorluk da dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Hakikaten çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Sizin hayatınızda unutamadığınız böyle vakalar oldu mu? Ameliyatlar oldu mu? Varsa bundan bahseder misiniz?
Şöyle söyleyebilirim. İki şey aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi 3 yıl önce Ankara Esenboğa Havaalanı'nda hayata döndürmüş olduğum bir beyefendi. Bir anda bilinç bulanıklığı ve epilepsi kriziyle hava yolunun tıkanması ve onun tıkanmasını açmak için yaptığım müdahale ve sonrasında akşama kadar hastayı telefonla takip ettiğim ve yürüyerek hastaneden taburcu olduğu haberini aldığım ve beni çok mutlu eden bir olay diyebilirim. Evet. Bu benim için çok değerli. Onun dışında hani muayene bizim için çok önemli bir komponenttir. Muayene etmenin ne kadar önemli olduğu, bir ortopedik polikliniğine yürüme bozukluğuyla gelen bir hasta da hemşire arkadaşımın oğluydu. Yaptığı muayenede beyin tümörü tanısını koyup ikinci gün ameliyat olup tamamen şimdi koca bir delikanlı olarak onu karşımda görmenin verdiği manevi huzur
değil mi?
Hiçbir şeyle ölçülmez.
Doğru. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmaları imza atmışsınız ve bundan sonra da bu başarıların devamını diliyoruz. İnşallah isminizi çokça duymak istiyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok
siz sağ olun. De sağ olun. Ayağınıza sağlık programımıza teşrif ettiğiniz için.
Şeref duydum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, kemik boyunu uzatan, hareketli kemik plağı icadına imza atan TÜBA ödüllü bilim insanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gazi Huri stüdyo konuğumuzdu. Yayınımız müzikle devam ediyor.
Canım al, canım ol, sevdim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçildi. Toplumda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Arif Çeltikoğlu, konuyla ilgili bilgilendirmek üzere stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Çok sağ olun, ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum raporuna göre, trafik kazalarına bağlı olarak dünya genelinde her yıl 1 milyon 250 bin insanın hayatını kaybettiği tespit edilmiş.
Evet, maalesef.
Bu ölümlerin büyük bir bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiği görülmüş. Ayrıca trafik kazası kaynaklı ölümlerin %49'unu trafik sisteminin en savunmasız elemanı olan yayaların oluşturduğu tespit edilmiş.
Evet.
Bu rapor trafik kazalarında yayaların risk unsurunun ne kadar yüksek olduğunu aslında ortaya koyuyor. Yaya öncelikli trafik düzeni bilinci nasıl kazandırılır? Bu soruyla başlayalım sohbetimize.
Sohbetimize başlayalım. Öncelikli olarak herkese kazasız günler diliyorum. Gerçekten hiç istenmeyen bir olaydır trafik kazası. Hiç kimse de trafiğe kaza yapmak için çıkmıyor. Sayın İçişleri Bakanımızın himayesinde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde trafikle ilgili gerçekten artık sıkı yönetim diyebileceğimiz bir ortam içerisindeyiz şu anda. Yaptığımız çalışmalarla hedefimiz 2023'e kadar ölümleri %50 oranda azaltmak. Ki şu anda adım adım ilerliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar içerisindeki en riskli kısım biraz önce bahsettiğiniz yayalar. Maalesef bunlar içerisinde şöyle düşünün. 70-80 kilo ağırlığında bir insan, et, kemik, kan dokusu, 1 ton ağırlığında bir otomobil, tamamen çelik, beton, çelik, demir, plastik yapısı. Evet. İkisini karşı karşıya getirdiğiniz anda insan hiçbir şansı maalesef kalmıyor.
Evet, yok.
Bu bir boyut. Diğer bir boyutumuz var. Trafikte bulunan insan faktörünü sürücü, yolcu ve yaya olarak biz 3 gruba ayırırız. Ancak gelin görün ki yolcu da sürücü de o araçtan indiği andan itibaren artık yayadır. Yani trafikteki herkes aslında bir yayadır.
Evet, doğru.
O yüzden de en savunmasız kesim yayalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple 26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde bir değişiklik yapılarak yayalara trafikte öncelik verildi. Daha önce bu kanunumuzda bu şekilde yazılı değildi. Hani hep şey yaparız ya, örnek gösteririz. Özellikle yurt dışına gidenlerimiz bilirler. Örnek veriyorum, Almanya'da yaya kaldırımın kenarına geldiği anda arabalar durur, herkes yol verir.
Evet.
Denir ya. Evet. Belki şu anda o seviyede değiliz ama inşallah hedefimiz o seviyelere kadar ulaşmak. Kanun değişikliği yapıldı. Hı hı. Ve bu kanuna göre, değişikliğe göre sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır denildi.
Araçları orada duracak.
Durmak zorunda. İşte burada bir ayrım var yalnız. Bunu çok belirtmek istiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü nasıl ki trafikte bir sürücünün ödevleri varsa yayaların da aynı şekilde ödevleri var ki kendini o kaza riskinden koruyabilsin. O yüzden yayalara öncelik verilen yerlerle diğer yerleri karıştırmamak gerekiyor. Şöyle ki bir yol düşünün, trafik polisi var veya bir jandarma var, trafik jandarması var veya yolun yapımından görevli bir kuruluşun personeli var, insan var. Yani orada trafiği yönlendiren bir insan var veya Ankara'daki çoğu okulumuzda var, okul geçit görevlimiz var. Okulun öğrencisi, hı hı, oradaki okulun önündeki trafiği düzenlemek için görevlidir, yetkilidir. Bu insan trafiği yönetmekle ilgili insan bulunan kavşaklarda ve yollarda geçiş hakkını o görevli belirler. Araçların geçmesine de durmasına da, yayaların geçmesine durmasına da o görevli karar verir. O görevlinin kararı önemlidir.
Evet.
İki, bazı kavşaklarımızda trafik lambamız var. Araçların durması için, evet, kırmızı, var. Yan tarafta yayaların geçmesi için yeşil yanan trafik lambalarımız var. Bu lambaların olduğu yerde de geçiş üstünlüğü lamba belirler. Kime? Hmm. Hangisi yanarsa o geçmek zorunda. Yani kendisine kırmızı yanan bir yaya o yola benim geçiş hakkım var deyip de girdiği anda maalesef kaza riski doğuruyor. Çünkü araç da kendisine yeşil yandığı için geçmeye çalışıyor.
Evet. Burada toplumsal bilinç önem arz ediyor.
Kesinlikle.
Kimin görevi, sorumlulukları neler, bunu bilmesi lazım.
Evet. Şimdi bir, trafik görevlisinin bulunduğu yer. İki, trafik ışığının bulunduğu yerlerde geçiş üstünlüğüne görevliyle trafik ışığı karar veriyor. Bunları kenara koydum.
Evet.
Yayaların önceliği ise trafik işaretleriyle belirlenmiş kavşaklarımız var. Kavşak olduğunu anlatan işaretlerimiz var. Her ne kadar burada biz görüyoruz, radyoda görülmüyor ama en azından YouTube sayfamızda şu şekilde görülebilir. Kavşak işaretlerimiz var. Genellikle bunlar kırmızı çerçevesi, beyaz zemini bulunan üçgen levhalardır. Orada iki yolun kesiştiğini gösterir. Burası bir kavşaktır. Kavşak çıkışlarında veya araçların döndüğü yerlerde öncelik yayanındır. Burada araç sürücüleri yavaşlamak, geçiş yapan bisikletli ve yaya varsa ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.
Evet.
İki, yaya geçit, okul geçitlerimiz var. Bunlar da genellikle şehir içerisinde okul civarlarında okul geçitleri, şehirler arası ve şehir içi yollarda da yayaların geçmesini sağlayan yaya geçitleri vardır. Bu geçitlerde de yine işaretlerle belirlenmiştir. Bir tehlike uyarı işareti vardır. Yaklaşım levhasıdır bu. Yine kırmızı çerçeveli, beyaz zeminli, üçgen bir levhadır. İçerisinde yürüyen yaya figürü vardır. Bu tehlike uyarı işaretidir. Ve sürücülere der ki, dikkat et, ileride bir yaya geçidi var. Hızını azalt, şerit değiştirme, yani sollama yapma. Geçiş yapan yaya varsa ilk geçiş hakkı yayanındır der.
Evet.
Ve bu levha hız limitlerine göre karayolları tarafından standartta belirlenmiştir. Genellikle şehir içerisinde 200 metreye kadar mesafeden konulur. Yani yolun yapısına göre değişir. 50 metre konulanlar da var. Örnek bir viraj varsa görülebilsin diye 50 metreden konulur. Ki sürücüyü uyarır, dikkat et der. İleride yaya geçidi var. Aynı şekilde okul geçitleri için de geçerlidir ki 30 metreye kadar konuluyor şu anda şehir içerisinde. Dikkat levhası, sürücüleri uyaran levha. Aynı figürümüz var. Üçgen bir dikkat levhası, kırmızı çerçevesi var. İçerisinde yürüyen öğrenci figürü var. Bunu gören bir sürücü hızını azaltmak ve o geçitten geçen yaya varsa, öğrenci varsa ilk geçiş hakkını vermek zorunda.
Evet.
Bununla beraber bazı yerlerde yaya geçidi yok ama mavi içerisinde yürüyen insan ve öğrenci figürü bulunan levhalarımız var. Kare bir levhadır, mavi zeminlidir. İçerisinde yürüyen öğrenci ve insan figürü vardır. Bunlar da oranın yaya geçidi olduğunu gösterir ve sürücülere düşen görev orada yayalara yol vermektir.
Evet.
Bununla beraber bazen yayanın bulunduğu yerde karşıya geçmek için yaya geçidi olmayabilir. Normalde kanunen yasak.
Hı hı.
Yaya der, yaya geçidinden, üst geçitten, alt geçitten veya köşe başlarından geçer der. Ama yaya öyle bir yere geldi ki karşıya geçmek zorunda. 100 metrelik alan içerisinde de geçebileceği yaya geçidi yok. Kanun bu şekilde söylüyor. Evet. O zaman yaya kontrollü bir şekilde geçmek zorunda. Yol hakkı yine araçlarındır. Yaya önce soluna, sonra sağına, tekrar soluna bakarak ortaya kadar gelir. Ortaya geldiği zaman tekrar sağına bakarak karşıya geçişini tamamlaması gerekir.
Evet. Peki yaya geçitlerinde engellilerin farklı bir durumu var mıdır? Örneğin görme engelliler ya da tekerlekli sandalyede bir engellimiz.
Bunun için kanunumuzda görme engelliler için özel bir madde vardır. Görme engelli bastonunu kaldırdığında o kırmızı ışıktır. Bütün araçların durup yol vermesi, gerekiyorsa sürücünün inip görme engelli vatandaşımızın karşıya geçişine
çok önemli bir
fayda sağlaması gerekiyor.
Evet.
Bunlar dışında ekstra bir durum yok. Zaten dedim ya, kanunu değiştirdikten sonra yol hakkı yayaya verildi zaten bu tip yerlerde, yaya geçitlerinde özellikle. Bu tip yerlerde sürücü zaten durmak zorunda.
Hı hı.
Bunu sağlamak için ise 81 ile bununla ilgili ne yapılması gerektiği ile ilgili genelgeler gönderildi. Bu genelgelere bağlı olarak bunun takibi yapıldı ki halen yapılmaya devam ediyor. Öncelikli olarak yaya geçitlerinin fizik yapısı sağlamlaştırıldı, güzelleştirildi. Görünürlüğü artırıldı, işaretleri yerleştirildi. Hemen peşinden önce yaya uygulaması kapsamında yine Sayın İçişleri Bakanımızın imzasıyla illere bir talimat gönderildi ve yaya geçitlerin gerisinde gelen sürücüleri uyaracak şekilde önce yaya yazılı ve iki kenarında yürüyen yaya figürü bulunan resimler yol yüzeyine yapılmaya başlandı.
Son zamanlarda 3 boyutlu olanları da görüyoruz.
Evet, yaya geçidi 3 boyutlu olarak yapıldı ki gelen araç sürücüsünün algıları açılsın, oranın yaya geçidi olduğunu görsün diye.
Evet.
Evet, orada ilk geçiş hakkı yayanındır. Yaya orada geçecek. Bunun başka alternatifi yok.
Evet. Yayaların haklarını, sorumluluklarını gösteren Emniyet Müdürlüğü'nün, Trafik Müdürlüğü'nün kitapçıkları ya da broşürleri var mıdır? yayalar haklarını nasıl öğrenebilirler?
Şimdi bunlar kanunda yazıyor zaten. Bunun dışında bizim Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığımızın internet sayfasında yayalara yönelik olarak hem eğitim slaytlarımız, filmlerimiz var. Hem haklarını gösteren belgelerimiz mevcut. Oradan alıp bakabilirler. Trafik.gov.tr adresinden bakabilirler. Dediğim gibi özellikle kanundaki 3 tane maddemiz var. 74. madde, 68. madde, bir de yönetmeliğimiz var.
Evet.
138. madde. 3 tane madde yayaların haklarını, ödevlerini anlatan maddelerdir. Bu maddelere bakarak sadece nerede haklı olup nerede haksız olduklarını anlayabilirler. Fakat kaza olduktan sonra kimin haklı kimin haksız olduğunun hiçbir önemi kalmıyor.
Tabii önemli olan bunun önlenmesi.
Onun önlenebilmesi. Şimdi burada yayalara da sürücülere de çok fazla iş düşüyor. Şimdi hakkı benim deyip de bir yayanın yola girmesi kendini riske atması anlamına geliyor. O aracın duramayacağını düşünmek gerekiyor. Veya başka bir sebepten dolayı fark edememiş olabileceğini düşünmek gerekiyor. Evet, orada geçiş hakkı yayanın, problem yok. Veya orada geçiş hakkı aracın, problem yok. Orada yaya çarptıktan sonra hiçbir şeyin hiçbir önemi kalmıyor.
Evet.
Önemli olan bunun olmaması zaten. O yüzden her ikisine de çok iş düşüyor. Hı-hı. Sürücü de yaya da hem yoluna dikkat edecek, hem mümkün olduğu kadar göz göze iletişim kurarlarsa, yaya sürücünün gözüne, sürücü de yayanın gözüne bakarsa birbirlerini anlayabilirler.
Evet.
Ve bu şekilde daha güvenli bir geçiş sağlayabilirler diye düşünüyorum.
Peki kanunda belirtilen şartlarda yaya geçidinde bir sürücü yayaya yol vermedi diyelim.
Evet.
Bu nasıl tespit ediliyor ve bu sürücüler nasıl cezalandırılıyor?
Evet. Şimdi bunun için özel denetleme dediğimiz denetlememiz var bizim. Biz normal şartlarda denetlememizi belli bir program dahilinde yaparız. Hani yollarda gördüğünüz trafik polisleri araçları çevirerek araçları kontrol eder ya.
Evet.
Bunun hepsinin bir amacı vardır. Örnek ben gelirken yine vardı tam Çankaya iniş rampasında arkadaşlar yolu daraltmışlar uygun şekilde. Araçlar durdurarak kontrollerini yapıyorlardı. Yaya geçitleri için de aynı denetlememiz söz konusu.
Hı-hı.
Bir sivil aracımız yaya geçitlerinin gerisinde durmak suretiyle yaya var iken yol vermeyen araçları tespit yapıyor. Kamerayla çekim yapıyor. Biraz ilerideki ekibimiz de o yol vermeyen araçları alarak Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi A fıkrasına göre ceza işlem uyguluyor. Fakat dediğim gibi bir kaza olduktan sonra bu bedelin hiç önemi
yok. Tabii muhakkak.
Önemli olan işte bu kazanın olmaması, bunu engelleyebilmemiz. İşte bu noktada takdir edersiniz ki herkesin arkasına bir trafik polisi takmak gibi bir ihtimaliniz de yok. Bu yüzden gerek kameralarla, elektronik denetleme sistemiyle, gerek yaptığımız özel uygulamalarla bu alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bununla beraber bizim yine illerde bulunan trafik dedektifi ve diğer öğrencilere, öğretmenlere yönelik eğitim veren bir eğitmen grubumuz var. Türkiye genelinde 81 ilde. Onlar vasıtasıyla da yine bu eğitimler 81 ildeki okuldaki öğrencilerimize verilecek.
Evet.
Bir kişi bile bu ülkede çok değerli. O bir kişinin bile burnu kanayacaksa gerekirse o yolu kapatalım. O kişinin burnu kanamasın. Ya bu yola gitmeyelim. Herkes kurala uysun. Herkes üstüne düşeni yapsın. Yine o kişinin burnu kanamasın. Bu kadar basit aslında bu iş. Sadece herkes üstüne düşeni yapacak. İlk başta dedim ya. Hiç kimse trafiğe kaza yapmak için çıkmıyor. Ama çok fazla kaza var. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu oranı koruduğumuz zaman 2023'teki %50 oran limitini %50 oranda azaltacağız diye taahhütümüz var Birleşmiş Milletler'e. Biz bunu azaltacağız. Onun için çalışıyoruz zaten. Topyekun bir sıkı yönetim halinde çalışıyoruz. İnşallah 2023'te %50'nin bile altına düşeceğimize inanıyorum.
İnşallah. Bunun için sanırım toplumsal bir bilinçlenme gerek.
Evet.
Sürücülerde, yayalarda farkındalık dediğimiz kavramı elde edecekler. Ancak bu şekilde trafik kazaları önlenebilir, azalabilir.
Kesinlikle. Yani herkesin peşine polis veya herkesin peşine jandarma takmak gibi bir gücümüz yok, öyle bir şey yok. Yani şu anda 80 milyon nüfusumuz var, 23 milyon araç var, 26-27 milyon ehliyet var.
Evet.
Bunun karşılığında 23 bin trafik polisi var, 2-3 bin jandarmamız var. Otomatik olarak herkese gitmek gibi bir şansımız yok.
Hani güzel bir söz var ya, herkesin polisi kendi vicdanıdır.
Evet, o yüzden herkes üstüne düşeni yaparsa zaten sıkıntımız olmayacak.
Doğru.
Yani bir yaya geçidi var. Yaya geçecekse, yaya orada bekliyorsa, sürücüye düşen kişiye göre hızını azaltmak, ona geçiş hakkını vermek ve yoluna devam etmek. Çok fazla bir şey kaybetmiyor. Yani yavaşlayıp tekrar yola çıktığında saniyelerle bahsediyoruz. 10 saniye, 20 saniye bir kayıptan bahsediyoruz sadece. Bütün yolculuk boyunca bunu hesaplayın. Bütün yolculuk boyunca 2 dakika kaybeder sadece.
Evet.
2 dakika. Bütün dert 2 dakika içinde. Halbuki o insana yardım etmiş olsak, karşıya geçişini kolaylaştırmış olsak, yol vermiş olsak, o da bir selam verse, o da bir selam alsak, o da selam verse. İnsan içine mutluluk doluyor gerçekten.
Elbette. Ya, hakikaten ben de bakıyorum, trafikte insanlarda tahammülsüzlük var. Biri diğerine sabredemiyor. Halbuki tebessüm etse ya da en ufak bir harekette alttan alsa işler kolaylaşacak, hallolacak.
Şimdi dedim ya, sohbet ediyoruz şu anda. Size sorsam, şimdi yolda ilerliyorsunuz, park yerine bir araç çıkmak istiyor ama trafik aktığı için çıkamıyor. Bir selektör yapıp yol verseniz mesela.
Evet. Bu bir yani, erdemdir.
Kesinlikle. Ve o da muhtemelen bir gördüğü kişiye yol verecek.
Evet.
Ve bu zincirleme devam edecek.
Devam edecek. Doğru.
Kesinlikle devam edecek. Aynı şey yaya önceliği için de geçerli. Yayaları korumak zorundayız. Çünkü herkes bir yaya zaten. Sürücüsü de yolcusu da herkes bir yaya zaten.
Evet. Hepsi can taşıyor.
Yayalar en savunmasız trafik elemanıdır. Onları hep beraber korumak zorundayız. Başka alternatifimiz, başka şansımız yok.
Doğru. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatmakta fayda var. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesine göre kavşaklarda trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde, aynı zamanda da trafik polisi veya görevlinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini veya yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak ve duracaklar.
Evet.
Yayanın geçmesini bekleyecekler, ardından da yoluna devam edecekler.
Evet, kesinlikle ve kesinlikle bu. Trafik görevlisi veya trafik işi varsa geçiş hakkını o belirleyecek ama yaya geçit levhası var ise, yolda yolun yüzeyinde yaya geçit çizgisi var ise veya işaretlenmiş kavşağın giriş çıkışında ise karşıya geçen yaya önceliklidir. Ama dediğim gibi lütfen hem yaya hem sürücü göz göze gelsin ki herkes niyetini anlayabilsin.
Evet.
Ve böylece kazayı engelleyebilelim.
En güzel mesaj bu. Göz göze gelelim, birbirimizin halinden anlayalım
ve kazayı engelleyelim.
Tahammül edelim birbirlerimize, kazaları önleyelim.
Bu güzel oldu.
Evet, teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Çok sağ olunuz. Güzel bir sohbet oldu. Çok güzel, yararlı bilgiler verdiniz bizlere. İnşallah kazasız yıllar dileriz bütün vatandaşlarımıza, ülkemize.
İnşallah. Gerçekten çok büyük değerleri kaybediyoruz. Bu değerlerin kaybolmaması için kazaları engelleyelim. Değerler bizde kalsın.
Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Arif Çeltikoğlu stüdyo konuğumuzdu. Yayınımız devam ediyor.
Sevince geç kaldım. Ya sen. ya sevince geç kaldım. Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım.
Efendim, böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.